Yüz Eser.
Akdeniz, Panayit Estrati. Dostlarıma bakılırsa ben bir yazar olarak yaratılmışım. Yalnız makalelerle kalmayarak daha başka şeyler de yazmamı istiyorlar. İyi ama bir şeyler bulup uydurmasını bilmeden insan yazar olabilir mi? Ben de işte böyleyim. Bu akşam 12 Aralık 1906 günü yurdumdan sıvışıyorum, Mısır'a gidiyorum. Bu bana olmayacak bir şey gibi geliyor. Bu düşlerimin en güzel masalı olacak.
İnsanın düşlerinin masalını yaşaması zordur. Ama söz konusu ünlü yazar Panayit Estrati olursa iş değişir tabii. O henüz 22 yaşındayken bir yolculuğa çıkar. Köstence'den bir vapura binip İskenderiye'ye gidecektir. Bu onun ilk yolculuğudur. Ama daha sonra Akdeniz ülkeleri de dahil pek çok yer görecektir ünlü yazar. Zaman içinde bir Akdeniz aşığı olur. Akdeniz'in güneşi de buna etkendir. Romanya'da doğar Estrati. Çetin kışların yaşandığı yerdir burası. Bu nedenle Akdeniz her zaman onun cenneti olacaktır.
...1884'te dünyaya gelir Panayit Estrati. Ailesi fakir olduğu için ilkokulu zar zor bitirir. Ekmeğini ağır işlerde çalışarak kazanmıştır. Dünyanın birçok yerini gezmesi ve değişik işlerde çalışması onun gözlemci yönünün gelişmesine katkı sağlar. İyi bir yazar olmasının bir nedenidir bu.
Panayit Estrati zor yılların tanığıdır. Büyük ekonomik krizlerin yaşandığı, hanedanların dağıldığı, savaşların yaşandığı bir yüzyıldır bu. Onun kitaplarında acı çeken insanların öykülerini bulursunuz.
Akdeniz kitabında da aynı durumu görürüz. Eserin kahramanı kendisidir. Romanya'dan yola çıkan yazar İstanbul'a uğradıktan sonra İskenderiye, Kahire, Beyrut ve Suriye'ye gider. Gittiği her yerdeki gözlemlerini müthiş bir insanlık sevgisiyle anlatmıştır.
Datça, limandan bir korsan gibi ayrıldı. Gemi dalgalı bir denizde bütün hızıyla açılıyordu. Bir çamaşırcının oğlu olan, üzerinde bir pasaport bile bulunmayan, hatta bir hafta boş gezmesine olanak verecek parası olmayan ben, bir peri masalı yaşayacağım. Bu, bilinmeyenlere susamış ruhumun ilk büyük zaferi değil mi? Dışarıda durmak olanaksız. Güverteyi dalgalar yıkıyor. Soğuk insanın iliklerine işliyor. Hem tüm heyecanıma karşın biraz uyumaya çalışmalıyım ki yarın boğaz içine girerken yorgun olmayayım.
Bu arada üçüncü mevkide bir kişiyle tanışır Estrati. 60 yaşlarında kendisi gibi badanacı olan Musa ile. Musa 4 kızı 3 oğlu olan bir babadır. Onca yoksulluğuna rağmen başkalarının yardımı sayesinde İskenderiye'ye giden Musa, evden kaçan kızını geri getirmek istemektedir. Arkadaşı Mihail'in yanına giden Estrati, Akdeniz gezisinin bir bölümünde dost olarak Musa'yı seçer kendine. Yolculuklarının ilk durağı İstanbul'dur. Yazarın İstanbul ve Türk insanı hakkındaki görüşleri ise şöyledir.
İstanbul'a ancak 2 saatlik bir gecikmeyle vardık. İnanılmayacak şey, dünyanın çehresi burada bambaşka. 12 saatlik bir gemi yolculuğundan sonra kara kıştan en tatlı bahara geçiyorsunuz. Burada güzel bir Mayıs havası var. Boğaziçi denizine akseden yeşil sırtlar, görkemli bir denizi andıran bu denizde sürü sürü motorlar, kayıklar, mavnalar ve çatanalar her yönde gidip geliyor. Musa onlarla teklifsizce konuşuyor. Çünkü Romence ile Yahudice'den sonra onun üçüncü dili Türkçe. Musa'nın dediği gibi onların şimdiki felsefeleri hoşuma gidiyor. Geçim zorluğuna hiç aldırış etmiyor ve maddi rahatlıklar için canlarını çıkarmıyorlar. Ruh rahatlığına çok daha özen gösteriyorlar ve ben bunu anlıyorum. Hayır, her şeyden önce insanlar için güneş geliyor. Biftek ve kolalı yaka ondan sonra. İstanbul'da bahardı. Pire ve Mısır'da mutedil bir yaz bulduk. Ancak karınlarını düşünen, yılın 12 ayından 6'sında çizmeler ve kürkler giymek ve gece gündüz ısınmak gereksiniminden habersiz, mutlu insanlar. İzmir'de de görkemli körfez boyunca sıralanmış taraçaların, rıhtımların, binaların, evlerin güzelliği başımızı döndürdü ve ikimiz birlikte 10 frank harcadık. Burada her şey mermerden. O ne zarif nargileler onlar. Sanki birer minare.
Tüm serveti bir sterlin olan Istrati, İskenderiye'ye gidince açlığın korkunçluğunu yaşayacağını düşünür hep. Musa ile birlikte kara günler için cesaret verirler birbirlerine. Musa'nın kızı Sara, mektuplarında bir bar işlettiğini yazmıştır. Musa'nın amacı kızını erkek arkadaşının elinden kurtarmak ve bir süre geçimlerini Sara'nın yanında çalışarak sağlamaktır. Musa'nın düşlerine yazarımız da ortak olmuştur.
Mehmet Ali Meydanı da pek hoşuma gitti. Aynı zamanda hem doğu hem de batıyı andıran bir meydan. Güzel binalar, modern kahve ve gazinolar, seçkin bir kalabalık. Ben Mısır'ı pis ve yarı vahşi bir ülke sanıyordum. Hiç de öyle değilmiş. Benim ülkem daha geri. İklime gelince şunu söyleyeyim ki orada Aralık ayında beyaz elbiseli ve hasır şapkalı insanlar gördüm. Burada yaşayabilmek için ara sıra sıkıntı çekmeye değer.
İki arkadaş Sara'yı bulduklarında acı bir sahneye tanık olurlar. Sara hastadır ve maddi olarak da çok zor durumdadır.
Musa, yüreği inanılmayacak derecede taş kesilmiş bir halde tek bir sözcük söylemeden oturdu. Gidip kızını kucaklamadı. Doyuncaya kadar ağlaması için onu rahat bıraktı. Bu sırada sessiz, soğuk bir tavırla bana eliyle kızının çektiği sefaletin belirli delillerini işaret ediyordu. Yenik ökçeli ayakkabılar, kirli bir çanta, bozuk bir şapka, kutu sardalyesi ve sütlü kahveden oluşan yemek atıkları.
Yazarın Mısır'da yaşadıkları Musa ve Sara'nın etrafında döner. Bundan şu çıkarımda da bulunabiliriz. Koşullar ne olursa olsun, Istrati için arkadaşlık, dostluk gibi kavramlar çok önemlidir. Ah, bir de özgürlüğü. Birlikte yeni iş imkanı için Kahire'ye gittiklerinde yaptığı yorum bunun güzel bir kanıtıdır.
Hayır, hayır. Ben güzel hayatımı olduğu gibi seviyorum. Mutluyum çünkü Mısır'dayım, özgürüm. Alabildiğince her gün yemek yiyorum. Hatta aklıma eserse, özgürlüğüm bana ekmekten daha tatlı gelirse bazen de yemeği veriyorum. Hem bir Mihail ile bir Musa gibi arkadaşlara sahip olmak mutluluk değildir. Biraz sağlık, biraz mevki mi? Onu yaşamlarının amacı yapanlara bırakıyorum. Sanata gelince, onu ancak yıldızlar gibi en yüksek yoğunluğa vardığı zaman seviyorum.
Kahire'ye Sara'nın tanıdığı bir adam aracılığıyla gelirler. Adam onlara iş bulma vaadinde bulunur ama sözünde durmaz. Sonunda Istrati düşük ücretle bir inşaatta iş bulur kendine. Sorumluluğunun ne kadar gelişmiş olduğunu anlamak için onun şu cümlelerini okumak yeterli.
Önceleri 10 dakika boş dursam kendime içerliyordum. Suçlu olmasam da bir ustabaşı tarafından işsiz bir durumda görülmek, boş duruşumun nedenini açıklamak zorunda kalmak, hep haklı çıkmak isteyen bir adamla çene yarıştırmak hoşuma gitmez. Hayır, iş iştir. Boş dolaşmak arzusu duyarsam önlüğümü çıkarıp yürek huzuruyla kendi hesabıma dolaşmayı yeğlerim.
İsrati, Kahire'ye gittiğinde arkadaşı Mihail'i de bulur. Mihail Verem'dir. Yine de gece bir otelde kapıcılık yapmakta, gündüzleri ise çeviriyle uğraşmaktadır. Bu arada turist rehberliği de yaptığı işler arasındadır. Onun bu durumu İsrati'yi üzmüştür. İsrati'yi kaygılandıran bir kişi de Sara'dır.
Elimden bir şey gelmeden onu seyrediyorum. Bazen ona şeker meker getiriyorum. Bu küçüğü günden güne daha çok seviyorum. O kendi hayallerinin kurbanı bir zavallı. Hiç işveli değil, samimi bir insan. Ama düşler uğruna kendini çıkmaza sürüklüyor. Hayal kurmaktan hiç bıkmıyor. Tam tersine onu yaşatan ancak bu olmayacak tasarılar. Sözlerine biraz kulak verildi mi gözleri ışıldıyor. Cıvıldaması bitmek tükenmek bilmiyor. Yanakları pembeleşiyor. Zengin olmak, bir kraliçe gibi giyinmek, onunla eğlenen Roman kadınlarını utandırmak istiyor.
Sara'nın hayalleri vardır. Babası Musa'nın da Sara'yla ilgili düşünceleri. Kızını bir an önce memlekete götürmek istemektedir Musa. Böylece ele güne karşı iyice rezil olmaktan kurtulmaktır amacı.
Tatsızlıklara karşın Mısır'da yaşantımız yine hazlar içinde geçiyor. Buraya servet yapmaya gelmemiş olan Musa ile kendimden söz ediyorum. Sıkıntılı ve yarınsız varlığımızın ne kadar az olursa olsun, bütün hoş taraflarından tam anlamıyla zevk alıyoruz. Pazartesi sabahları cebimizde metelik kalmıyor ve yeni haftaya mahsuben aldığımız 5-10 parayla geçiniyoruz. Fakat pazarları çılgınlıklar yapıyoruz. Sabahın serinliğinde büyük bir Arap kahvesinin taraçasında beyler gibi kuruluyoruz. Orada zeytinyağlı güzel bir ful ısmarlıyoruz.
Yazarın dünyaya bakışı böyledir. Para hayatında öncelikli sırada yer almaz hiç. Onun için önemli olan yaşamın kendisidir. Akdeniz kitabının bütününde onun bu yönünü rahatlıkla görebiliriz.
Karınlarını doyurmak için az da olsa ihtiyaçları vardır paraya. Şimdi ikisi de işsizdir. Yeni bir iş buldukları sırada Beyrut'tan bir haber gelir. İyi ücretle boya işi önerilir Musa'ya. İşi bilen bir arkadaşıyla çıkıp gelmesi söylenir. Hemen belirtelim, Musa ile İstrati duvar işçiliğinde birer ustadır. Aldıkları iş teklifi sonunda iki arkadaş Lübnan'a gider.
Her sabah yeni doğan güneşe yüzümü çevirerek kendi kendime diyeceğim ki, düşün ki karanlık bir fabrikada sıkıntı çekecek yerde, pencereden Akdeniz'i seyrederek güzel Lübnan'da serbestçe serserilik ediyorsun. Işıklı özgürlüğün uğrunda ara sıra canın sıkılsa da aldırma. Bu özgürlüğünü daha çok takdir etmene yarar. Ben böyle düşünüyorum. Gelecekte bana hak verileceğine kuşku yok. Bir atasözü yuvarlanan taş yosun tutmaz der ya. Aldırma ne yosunu. Benim öyle şeylere gereksinimim yok. Tam tersine ben bir çakıl taşı gibi çıplak ve parlak olmalıyım. Çünkü koyun biraz yapağı tuttu mu hemen makas altına gider.
Aslında daha sonra yazacağı kitaplarla zaten dünyaya sahip olmuştur Istrati. O gerçek bir sanatçıdır. İki arkadaşın bir evin salonunda yaptıkları rokoko tarzı bezemeyi görmek için halk akın eder. Oysa yazara göre bu sanat değil zanaattir. 10 ay çalışmanın sonunda ellerine doğru dürüst para geçmez. İşi bırakırlar. Bu arada arkadaşı Mihail'den bir mektup alır Istrati. Mihail manastırda yaşamaktadır. Yazar, arkadaşı için yine çok üzülür. Ama bu arada Musa'ya gelen mektup daha iç açıcıdır. Musa'nın ikinci kızı Jizel nişanlanmıştır. Musa bu haber üzerine ağlar. Tek kaygısı damadın Sara'nın durumunu öğrenme ihtimalidir. Bu arada Beyrut'ta olan Sara çıka gelir. Amacı babasını memlekete yollamaktır. Kendisi Beyrut'ta kalıp bar işletmek istediğini söyler.
İhtiyar kızından ayrılırken onu öpmek bile istemedi. Ben ertesi günü Şam'a hareket ettim. Birkaç hafta sonra Jizel'in nişanı Sara yüzünden bozulunca mutsuz baba ansızın ölüverdi. Aradan 5 yıl geçti. 1911 yılının bir Kasım günü Musa'nın anısıyla dolu o İskenderiye kentine 6. kez gittiğim zaman Napolyon Kalesi civarında adi bir bar ve bu arada Sara'yı keşfettim. Bir sanat minyatürü gibi tanımış olduğum incecik kız bir tür pis ve kuru kedi haline gelmişti. Gözleri çukura batmış, saçları diken diken ve ağzı bir daha açılmamak üzere kısılmış, dikilmiş ve yapışmıştı. Kapının yanında oturdum ve bir vermut istedim. Ne sesim ne de karşısına çıkışım Sara'nın yüzünde bir tek çizgi bile kımıldatmadı. Oysa beni tanımış olduğuna emindim. Vermut'un parasını verdim ve çıktım.
Kitabın anlattığımız bölümünü yazar, Gün Doğusu başlığı altında toplamıştır. Şam'a hareket edişiyle başlayan bölümün adı ise Gün Batısı'dır.
Zavallı dostum Musa'nın bindiği vapur, Eylül'ün sonlarında bir gün Beyrut'tan öğle vakti ayrıldı. Bu gemi benliğimden bir parçayı da birlikte götürdü. Bu kez Mihail'siz, Musa'sız, yapayalnızdım. Böylece her türlü dostluktan yoksun bir halde hem de gurbette kalmak, alışamayacağımı sandığım bir düşünceydi. Hemen Şam trenini atladım. Benliğimin bir parçası olan Akdeniz'den ayrılmak benim için çok acı oldu. Evet, dostsuz ve Akdenizsiz. Kendimden geriye ne kalıyordu? Her zaman itiraf etmiştim. Yalnız kalınca ben bir işe yaramam. Birini, bir şeyi mutlaka sevmeliyim ben. Yoksa kendimi bir mısır tarlasında hasattan sonra unutulmuş delik bir çanak gibi bomboş ve bir hiç hissederim.
Şam'da ilk günlerini bir kumpanyayı gözlemleyerek geçirir İsrati. Bu arada iş ararken güzel tabelaların olmadığını fark eder. Ama atölyesiz, parasız, hatta neredeyse evsiz barksız birine herhangi birinin iş vermeyeceğini düşünürken, Romanyalı Herdan onu yanına alır. Kısa zamanda tüm ihtiyacı karşılanan yazar, başlar küçük tabelalar yapmaya. İşi beğenilince büyük siparişler arka arkaya gelir. Artık iyi giyimli, çevresinde saygı duyulan biridir. Her zaman gittiği kahvede tanınan kişiler sohbet arkadaşıdır onun.
Bilinen kişilerden birkaçı oradaydı. Eczacı, bir demiryolu mühendisi, Osmanlı Bankası müdür yardımcısı, Şam halkını bir hafta eğlendirdikten sonra Halep'e gitmiş olan bir Rum varyete kumpanyasından söz ediyordu. Eczacı Rumca bildiği için benimle daha sık konuşuyordu. Tiyatro hakkında oldukça bilgisi var gibi görünüyordu. Aktörün ölümüyle birlikte hiçbir iz bırakmamak talihsizliğine üzülüyordu. Kendisine yerinde bir yanıt vermek isteyerek, evet dedim, aktörler döneminin bir özeti, bir özüdürler. Bu bilgece düşünceyi kekelemeye başladım.
Yazarın belleği isyan eder. Ünlü İngiliz yazarının adı bir türlü aklına gelmemektedir. Etrafındakilere Hamlet'i kim yazdı diye sorar. Hareket birer omuz silkmedir. 300 yıl önce yaşamış bir İngiliz'i tanımamanın doğal olduğunu söylerler.
Kollarımı havaya kaldırdım. Deli misiniz? Ben ölmüş adamlardan değil, Hamlet'in yazarından söz ediyorum. Bu bende geçici bir unutkanlık ama görüyorum ki sizinkisi cahillik. Hatta Hamlet'i bile işitmemişsiniz. Ve ifrit kesilerek ellerini bile sıkmadan kalktığım gibi dışarı fırladım.
Yazarın artık tek düşüncesi budur. Hamlet'i kim kaleme almıştır? Bu onun için bir karabasandır. Birkaç kişiye bu soruyu yöneltir ama cevap alamaz. Bunun üzerine iyi para kazansa da saygınlık görse de bu yerden gitme kararı alır. Aklına takılan sorunun cevabını hiç tanımadığı birinden öğrenen yazar, Romanya'ya dönmek üzere Beyrut'tan bir vapura biner. Yalnız daha sonra planında bir değişiklik yaparak Aynaroz'da iner. Mihail'in bir süre kaldığı manastırdır burası. Yazar kısa bir zaman manastırda konaklayacak ve sonra memleketine dönecektir. Orada okuyucularına sayfiye olarak kullanılan bir gölü anlatır.
Gölde bir otelde çalışmaya başlayan yazarın yanında arkadaşı Mihail de vardır. Otelin tamiri esnasında kimi zaman açık gözlülüğüyle kendine ve arkadaşlarına sınırlı da olsa bir takım imkanlar yaratır istirahati. Günlük yemeklerine 2 kilo peynir katmak gibi. Bu da yazarın kişiliğinin bize bir yönünü gösterir. Eğer bir mücadele vermek istiyorsa bunu sadece kendisi için değil, başkalarının adına da yapmaktadır. Göldeki tamir işi bitince müşteriler gelmeye başlar. Bu bölümde yazar kişiler arasındaki ilişkileri ele almıştır. Sevgiler, ayrılıklar, kıskançlıklar gibi.
Daha sonra kitabın bir bölümünü de arkadaşına ayırır yazar, Mihail. Onun can dostu.
...1909 Ağustos'unda bir gün İbrahim'den ayrıldık. Bir bastona dayanarak iki büklüm yürüyordu. Mavim trak yüzünden sürekli yağlı bir madde sızıyordu. Hiç durmayan öksürük ve balgam nefesini kesiyordu. Bununla birlikte sık sık benimle konuşmak istiyor ama ancak otururken konuşabiliyordu. Gözlerime, kulaklarıma inanmak istemeyerek can evimden vurulmuş bir halde onu dinliyordum. Mihail gidiyordu. Mihail ölüyordu.
Mihail, gemi Odessa'ya hareket ederken ondan mektubu almazsa ölmüş olacağını belirtir.
Bana bunları 1909'da söylemişti. Şimdi 1913'teyiz. Hala Odessa'dan gelen ilk mektubu bekliyorum. Sevgi, dostluk kavramları bizim ruh birliğimizi tarif etmekten acizdi. Bu bize özgü yaşama tarzıydı. Yıllarca şuna inanmıştık. Kimsenin bize gereksinimi yoktu ve bizim de birbirimize olduğu kadar kimseye gereksinimimiz yoktu.
Arkadaşlığı böylesine güzel anlatan Panayit İsrati'nin Akdeniz kitabında Akdeniz'in sıcak kıyılarında dolaşırken insanlarla iç içe olacak, bitecek olan bir yüzyılın yaşamını paylaşacaksınız. Hayat yollarında uşak, arkadaş, sokak kızı, kodin yazarın kitaplarından bazıları. Ve onlar da okunmak üzere raflarda sizleri bekliyor.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.